Ayrım 8.
Matris diye bahsettiğim işte bu enerji ağıdır. Matris aracılığıyla birbirinize mesajlar gönderirsiniz. Uzaktan iyileştirme dediğiniz fiziksel sonuçları oluşturursunuz. Bireysel olarak da toplumsal bilinçle de. Sonsuz sayıdaki enerjiler birbirine çekilir. Buna çekim yasası diyorsunuz. Bu yasaya göre benzer benzeri çeker. Düşünce matris içinde benzer düşünceleri çeker. Bu benzer düşünceler öbek oluşturduğunda vibrasyonları ağırlaşarak yavaşlar ve bazıları maddeye dönüşür. Düşünceler fiziksel form yaratır. Birçok insan aynı şeyi düşündüğünde toplu düşünce bir realite oluşturur. Bu nedenle senin için dua edeceğiz sözü çok güçlüdür. Toplu duaların yarattığı etkilerle ilgili deneyimlerle koskoca kitaplar yazılabilir. Gayri dua türü düşünceler de etkiler yaratır. Örneğin dünya çapındaki korku, kızgınlık, yetersizlik, yokluk düşünceleri de dünya çapında ya da kolektif düşüncelerin en güçlü olduğu bölgelerde bu düşünce frekanslarına uygun realite yaratır. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri denilen ülke uzun zaman Tanrı'nın gözetiminde bölünemez herkes için özgürlük ve adalet ülkesi olarak tanımlandı. Bu ülkenin dünyanın en zengin ülkesi haline gelmesi tesadüf değil. Bu ülkenin yaratmak için çok çalıştığı her şeyi yavaş yavaş kaybetmesi de hiç şaşırtıcı değil. Çünkü bu ülke vizyonunu yitirdi. Tanrı'nın gözetiminde bölünemez terimiyle bir zamanlar birliğin evrensel gerçeğini ifade etmişti. Bir matrisi yok etmek çok zordur. Ama matris iyice zayıfladı. Din özgürlüğü, dinsel bağnazlık sınırına varan dinsel tutuculuğu korumaya dönüştü. Bireysel özgürlük, bireysel sorumsuzluğa dönüştü. Bireysel sorumluluk anlayışı, gemisini kurtaran kaptan şeklinde çarpıtıldı. Bu yeni felsefeye, eski Amerikan geleneği olan katı bireyciliğe dönüş kılıfı uyduruluyor. Fakat Amerikan vizyonunun ve Amerikan rüyasının derin anlayışında, kardeşlik ve sevgiye dayanan bireysel sorumluluk çok önemliydi. Her insan kendi kurtuluşu için mücadele verirken, bütünün kurtuluşu için de mücadele etmenin bireysel sorumluluğunu taşıyordu. Amerika, aça sırtını dönmeyen, ihtiyacı olana hayır demeyen, evsiz barksıza kollarını açan, varlığını dünya ile paylaşan bir ülkeydi. Amerika büyüdükçe Amerikalıların açgözlülüğü arttı. Zaman ilerledikçe açgözlülük daha da arttı. Amerikalılar çok şeye sahip olmanın mümkün olduğunu gördükçe daha da çok şeye sahip olma yolları aradılar. Fakat daha çok, daha çok, daha çok şeye sahip olmanın tek yolu vardı. Başkaları daha azla, daha azla, daha azla yetinmek zorundaydı. Açgözlülük büyüklüğün yerini alınca şefkat ve anlayışa da yer kalmadı. Eğer yoksulların bir şeyi yoksa bu onların sorunuydu. Amerika imkanlar ülkesi değil miydi? Bu imkanlardan yararlanamayanlardan başka hiç kimse Amerika'nın sunduğu imkanların yani kurumsal olarak sunduğu imkanların sadece belli bir zümreye ait olduğunu dile getirmiyordu. İmkanlardan azınlıklar, renkleri beyazdan farklı olanlar ve kadın cinsine mensup olanlar pek yararlanamıyordu. Amerikalılar uluslararası ilişkilerde de kibirli oldular. Gezegeninizde milyonlarca insan açlıktan ölürken Amerikalılar her gün tüm dünyayı besleyecek kadar yiyeceği çöpe döküyor. Amerika bazı ülkelere bonkör davranıyor evet ama kendi çıkarlarının çok olduğu ülkelere. Amerika, Amerika'ya hizmet veren ülkelere yardım ediyor. Amerika'nın güç dengesine, Amerika'nın en zengin elit tabakasına, bu elit tabakayı koruyan askeri güce ve kolektif çıkarlara hizmet eden ülkelere. Amerika'nın temel ideali olan kardeşlik sevgisi yok oldu. Şimdi yeni Amerikan idealizmi, kendi çıkarlarını korumak için keskin zekayı, hakkını arayanlara haddini bildirmek için keskin dili içeriyor. Her insan kendi sorumluluğunu taşımalı, bu doğru. Ama Amerika ve tüm dünya ancak bütünün sorumluluğunu da üstlendiğinde kişinin kendi sorumluluğunu taşıması bir anlam kazanır. Böylece kolektif bilinç, kolektif sonuçlar doğurur. Doğru, bu gerçekle kayıtlı tarihinizde defalarca yüz yüze geldiniz. Matris kendini kendine çeker. bilim insanlarınızın kara delik fenomenini açıkladığı gibi benzer enerji benzer enerjiyi çeker. Hatta fiziksel objeleri birbirine doğru çeker. Bu objeler daha sonra birbirini iterler, birbirlerinden uzaklaşırlar. İtme gücü olmasaydı sonsuza dek birleşerek şimdiki formlarını yitirirler ve yeni bir form oluştururlardı. Her canlının bilinci bunu sezgisel olarak bilir. Bu nedenle diğer varlıklarla ilişkilerini sürdürebilmek için kalıcı erimeden uzaklaşırlar. Eğer uzaklaşmasalardı tüm diğer varlıklarla eriyerek birleşir ve birliği sonsuza dek deneyimlerlerdi. Bu sonsuz birlik bizim geldiğimiz yer. Bu boyuttan uzaklaştığımız için sürekli ona geri çekiliyoruz. Gelgit hareketi evrenin ve içindeki her şeyin temel ritmidir. Seks gelgit hareketidir. Seks sinerjik enerji değiş tokuşudur. Sürekli birbirinizle birleşmeye, matriste olan her şeye çekiliyor ve birleşme anında bilinçli seçimle birlikten uzaklaşıyorsunuz. Birleştiğinizden özgür olmayı seçiyorsunuz ancak ayrı iken birliği deneyimleyebileceğinizi biliyorsunuz. Eğer birleştikten sonra birliğin bir parçası olarak kalmayı seçseydiniz artık ayrılığı bilmediğiniz için birliği birlik olarak bilemezdiniz. Başka bir deyişle Tanrı'nın kendisini her şey olarak bilmesi için her şey olmayarak da kendisini bilmek zorunda. Sizde ve evrenin her enerji ünitesinde Tanrı kendisini bütünün parçaları olarak biliyor. Böylece kendisine her şeyde deneyimsel olarak kendini bilme olanağı sunuyor. Kendimi ancak ne olmadığımı deneyimleyerek bilebilirim. Yani ben, ben olmayan olanım. İşte bu yüce ikilem, ben olan olanım. Bu doğal gelgit, yani evrenin doğal ritmi, hayatın her boyutunda var. Realitenizde yarattığınız yaşamın hareketleri dahil. Birbirinize doğru güdüsel olarak çekiliyorsunuz. Uzaklaşıp ayrılıyorsunuz. Yine birbirinize çekiliyorsunuz. Yeniden uzaklaşıyorsanız ve yeniden açlıkla, ihtirasla acilen total bir birleşmeyi arıyorsunuz. Birlikte ayrı, birlikte ayrı, birlikte ayrı bedeniniz dans ediyor. Bu hareketi güdüsel olarak yaptığınız için hareketinizin bilinçli olarak farkına varmıyorsunuz. Bir noktada otomatiğe bağlanıyorsunuz. Kimsenin bedeninize ne yapması gerektiğini söylemesine gerek kalmıyor. Tüm hayatın dürtüsüyle yaşam kendisini ifade ediyor. Yaşamın kendisini yaşam olarak ifade etmesi yaşamın ta kendisidir. Tüm hayat bu ritimle çalışır. Hayat ritimdir. Tüm hayat Tanrı'nın yumuşak ritmiyle kodlanmıştır. Bu ritme yaşam dönemleri diyorsunuz. Yiyecekleriniz bu dönemlere göre yetişir. Mevsimler gelir gider, gezegenler döner ve dolaşır. Güneşler patlar, söner ve patlar. Evrenler nefes alır ve verir. Her şey ritmiktir. Bu ritmin vibrasyonu bütünün frekansı ile uyum halindedir. Bu ritmin dışında hiçbir şey yoktur. Tüm yaşam evrenin ritmik dansıdır. 8. Seninle konuşmanın en ilginç yönü daima beni yanıtlardan çok sorularla baş başa bırakman. Şimdi seksle ilgili soracağım sorular kadar politika hakkında da sorularım var. Bazıları ikisinin de aynı şey olduğunu söyler. Politikada da yaptığımız tek şey, bir dakika küfür kullanmayacaksın değil mi? Neden? Seni biraz şoka uğratmayı düşünüyordum. Hey hey, lütfen kes. Tanrı böyle konuşmamalı. Peki sen niye böyle konuşuyorsun? Çoğumuz argo konuşmuyor. Bırak bu ayakları. Tanrı korkusu taşıyanlar küfürle konuşmuyor. Oh, anlıyorum. Tanrı'yı kızdırmamak için. Tanrı'dan korkmalısın değil mi? Kelimelerden öfkelendiğimi kim söylüyor? Harika bir seksi tarif etmek için kullandığınız bir sözcüğü aynı zamanda hakaret olarak kullanmanız sana ilginç gelmiyor mu? Bu cinsellikle ilgili duygularınızın nerede olduğuna dair bir fikir vermiyor mu? Galiba karıştırdın. İnsanların harika romantik bir seksi tarif etmek için bu sözcüğü kullandığını sanmıyorum. Öyle mi? Son zamanlarda yatak odalarını dolaştın mı? Hayır, peki sen? Ben her an her yatak odasındayım. Ha, bu çok rahatlatıcı. Ne? Yatak odasında Tanrı'nın önünde yapmayacağın şeyleri mi yaptığını söylüyorsun? Çoğu insan kimsenin kendisini seyretmesini istemez, hele seyreden tanrıysa. Oysa bazı kültürlerde, aborijinlerde, Polinezyalılarda sevişmek açıktır. Evet, ama çoğu kişi bu özgürlük boyutunda değil, hatta bu tür davranışları pagan boyutunda ilkel olarak görür. Pagan dediğiniz kişilerin hayata büyük saygıları var. Onların toplumunda tecavüz ve öldürme yok. Sizin toplumunuz doğal bir insan fonksiyonu olan seksi gizliyor ama öldürmeyi açıkça yapıyor. Asıl küfür bu. Seksi öyle kirli, utanç verici, tabu hale getirdiniz ki seks yapmaktan utanıyorsunuz. Hiç de değil, çoğu insan seks hakkında farklı düşünüyor. Seks özel bir şey olmalı. İlişkilerin özel, kutsal bir boyutu olarak kalmalı. Gizliliğin olmaması, kutsallığın olmaması anlamına gelmiyor. İnsanlığın çoğu kutsal ayinleri toplum önünde yapılıyor. Özelliği kutsallıkla karıştırmayın. En kötü davranışlarınızın çoğunu gizlilikle yapıyorsunuz. En iyi yönlerinizi ise toplum önünde gösteriyorsunuz. Burada seksi herkesin gözü önünde yapıp yapmamanızı tartışmıyorum. Sadece özelliğin kutsallıkla aynı olmadığını söylüyorum. Genellik kutsallığı azaltmıyor. Ahlaklılık, bu söz ve ardında yatan davranış biçimi, kadınların ve erkeklerin en büyük hazzını tüm diğer insan kurallarından daha fazla engelleyen şey. Tanrı'nın cezalandırıcı olduğu ise engelin üstündeki dikenli tel. Engeli aşılmaz hale getiriyor. Öyle görünüyor ki ahlaka inanmıyorsun. Ahlakla ilgili sorun, standartlarını başkalarının belirlemesi. Bu otomatikman davranışlarınızı sınırlıyor, yönlendiriyor, emrediyor. Birileri size nelerden haz alıp almamanız gerektiğini dikte ediyor. Gerek cinsellikte, gerek diğer konularda. Bu sadece sınırlamakla kalmıyor, hayatları mahvediyor. Bir erkek ve bir kadın bir şeyleri denemeyi arzu ediyorlar ve hayal ettikleri, fantezi kurdukları, arzu ettikleri şeyi deneyimlemekte kendilerini engelliyorlar. Çünkü ahlak standardına karşı çıkmaktan korkuyorlar. Bundan daha üzücü bir şey düşünemiyorum. Dikkat edin, bu yapmak istemedikleri bir şey değil. Sadece ahlaki standartlara karşı çıkmaktan korkuyorlar. Sadece cinsellikte değil, her şeyde. Sadece başkalarının ahlak ölçülerini rahatsız ettiği için bir şeyi yapmaktan asla, asla, asla vazgeçmeyin. Eğer arabamın arkasına bir mesaj yapıştıracak olsaydım şöyle olurdu. Standart ahlaka karşı çıkın. Bu mesajı kesinlikle her yatak odasına koyardım. Fakat doğru ve yanlış anlayışımız toplumu bir arada tutuyor. Toplumsal uzlaşmalarımız olmazsa nasıl bir arada yaşayabiliriz? Ahlakın doğru ve yanlışın görece kavramlarıyla ilgisi yoktur. Hepiniz bir insanı öldürmenin yanlış olduğuna karar verebilirsiniz. Ama yağmurda çıplak koşmanın neresi yanlış? Hepiniz komşunun eşiyle yatmanın yanlış olduğuna karar verebilirsiniz. Bu sizi yanlış yapmaktan alıkoyuyor mu? Ahlak nadiren yasal sınırları belirler. Ama uygunluğun basit ölçülerinde gezinir. Uygun davranış, en iyi davranış anlamına gelmez. Hatta en uygun davranışlar size en az haz veren davranışlardır. Cinselliğe dönelim. İlgili insanlar arasında karşılıklı kabul etme varsa her davranışın kabul edilir davranış olduğunu söylüyorsun. Bu hayatın her boyutu için geçerli değil mi? Ama bazen bu davranıştan kimin nasıl etkileneceğini bilemeyiz. Buna duyarlı olmalısınız. Kesinlikle bilmediğiniz ve tahmin edemediğiniz durumlarda hatanızı sevgiden yana yapın. Her karardaki temel soru şu olmalı. Şimdi sevgi ne yapardı? Kendinize ve ilgili tüm kişilere olan sevgi. Birbirinizi severseniz o kişiyi incitebileceğine inandığınız şeyleri yapmazsınız. Eğer şüpheniz ya da sorununuz varsa konu üzerinde netlik kazanana kadar beklersiniz. Fakat bu başkalarının sizi esir tutabilmesi anlamına gelir. Şunun ya da bunun onları inciteceğini söylemeleri sizi sınırlamaya yeter. Sadece kendiniz tarafından sınırlanırsınız. Sevdiklerinize zarar vermemek için kendi davranışlarınızı sınırlamak istemez misiniz? Peki ya siz bir şeyi yapmamaktan dolayı sınırlanıyorsanız? O zaman sevdiğiniz kişiye doğruyu söyleyin. İncindiğinizi, kendinizi çaresiz hissettiğinizi, öfkelendiğinizi, sınırlandığınızı, bunu yapmayı hissettiğinizi söyleyin. Sevdiğiniz kişinin onay vermesini istediğinizi söyleyin. Bu onay için elinizden geleni yapın. Uzlaşmaya çalışın. Herkesin kazanacağı bir yol bulmaya çalışın. Peki böyle bir yol bulunamazsa? O zaman daha önce söylediğimi tekrarlayayım. Başkasına ihanet etmemek adına kendinize ihanet etmeniz de bir ihanettir. En yüksek ihanettir. Shakespeare'inizin dediği gibi, kendine karşı gerçek olmayı gece ve gündüz gibi takip eden şey vardır. Hiç kimseye sahte olamamak. Fakat istediği şeyi yapan insan bencil insandır. Bunu savunduğuna inanamıyorum. Sen insanın daima bencil seçim yapacağına inanıyorsun. İnsan en yüksek seçimi yapma kapasitesine sahiptir. Şunu da hatırlatmak isterim. En yüksek seçim daima başkalarına hizmet eden seçim değildir. Bir başka deyişle, önce kendimizi düşünmeliyiz. Daima önce kendinizi düşünün. Sonra ne yapmak, neyi deneyimlemek istediğinize bağlı olarak seçiminizi yaparsınız. Amacınız, yaşam amacınız yükseldikçe seçimleriniz de yükselir. Önce kendinizi düşünmek, bencil olmak anlamına gelmiyor. Farkında olmak anlamına geliyor. İnsan ilişkileri için geniş temeller oluşturuyorsun. Ancak en büyük özgürlük içinde en büyük gelişim sağlanabilir. Gelişim ancak özgürlük içinde mümkün olabilir. Eğer yaptığınız tek şey başkalarının kurallarına uymaksa gelişmiyorsunuz. Sadece itaat ediyorsunuz. Sizin sandığınız gibi benim sizden beklediğim itaat değil. İtaat geliştirmez. Ben sizin gelişmenizi arzu ediyorum. Eğer gelişmezsek bizi cehenneme gönderiyorsun değil mi? Hayır, bu konuyu birinci kitapta konuştuk. Üçüncü kitapta daha derinlemesine konuşacağız. Pekala, sunduğun bu geniş temel üzerinde sana seksle ilgili son birkaç soru daha sorabilir miyim? Ne duruyorsun? Eğer seks insan deneyiminin harikulade bir parçası ise, neden birçok spiritüel öğretmen seksten uzak kalmayı savunuyor? Neden birçok guru sekssiz yaşıyor? Çoğu çok sade yaşamayı seçtiği için. Yüksek anlayış boyutunda insan, bedensel arzularını, zihinleri ve ruhları ile dengeye getirmeye çalışır. Hepiniz üç boyutlu varlıklarsınız ve çoğunuz kendisini sadece beden olarak deneyimliyor. Zihin bile 30 yaşın üzerinde unutuluyor. Kimse okumuyor, kimse yazmıyor, kimse öğretmiyor, kimse öğrenmiyor. Zihin unutuluyor, beslenmiyor, genişlemiyor, yeni veriler girmiyor. Çok az kullanılıyor, uyandırılmıyor. Ninni söylenip uyuşturuluyor. Televizyon, sinema, boş yazılar. İstediğinizi yapın ama düşünmeyin, düşünmeyin, düşünmeyin. Ve çoğu insan beden boyutunda yaşıyor. Bedeni besliyor, giysilerle süslüyor, bedene nesneler sunuyor. Çoğu insan bir şeyler öğrenebilecekleri kitapları okumuyor. Ama televizyon programları hakkında söyleyecek çok şeyleri var. Bu çok çok üzücü bir durum. Gerçek şu ki çoğu insan düşünmek istemiyor. Liderlerini, hükümetlerini, dinlerini bağımsız düşüncelerle seçmiyor. İşimi kolaylaştır, ne yapmam gerektiğini söyle. Çoğu insan bunu istiyor. Nerede oturayım, nerede ayakta durayım, nasıl selam vereyim, ne zaman ödeyeyim, benim ne yapmamı istiyorsun? Kurallar ne, sınırlarım ne? Söyle, söyle, söyle ki yapayım. Lütfen birine yapacağımı söylesin. Ve bıkıyorlar, hayallerini terk ediyorlar. Kurallara uydular, kendilerine söyleneni yaptılar. Yanlış nerede? Neden mutlu değiller? Yanlış, zihninizi kullanmadığınızda başlıyor. En yaratıcı aracınızdan yararlanmaktan vazgeçtiğiniz yerde başlıyor. Zihninizle yeniden dost olma zamanı geldi. Dostunuzu o kadar yalnız bıraktınız ki, onu besleyin, açlıktan ölmek üzere. Bazılarınız, çok azınız, bedeniniz ve zihniniz olduğunu anladınız. Zihninize de iyi davrandınız. Hala zihne saygı gösterenleriniz arasında zihnin %10'undan fazlasını kullananların sayısı az değil. Eğer zihninizin kapasitesini bilseydiniz, gücünden yararlanmaktan bir an için bile vazgeçmezdiniz. Hayatlarını beden-zihin dengesine göre kuranların sayısı az. Kendini beden, zihin, ruhun oluşturduğu üç boyutlu varlık olarak algılayanların sayısı ise çok çok az. Oysa siz üç boyutlu varlıksınız. Bedeninizden daha fazlasınız. Zihin ve bedeninizden daha fazlasınız. Ruhunuzu besliyor musunuz? Hatta farkında mısınız? Ruhunuzu incitiyor musunuz? yaralıyor musunuz? Gelişiyor musunuz, çürüyor musunuz? Genişliyor musunuz, daralıyor musunuz? Ruhunuz, zihniniz kadar yalnız mı? Hatta daha vahim durumda mı? En son ne zaman ruhunuzu ifade ettiniz? En son ne zaman sevinçten ağladınız, şiir yazdınız, müzik bestelediniz, yağmurda dans ettiniz, harikulade bir pasta yaptınız, bir resim yaptınız, bir şeyi boyadınız, kırılmış bir şeyi tamir ettiniz, bebeği öptünüz, kediyi yüzünüze yaklaştırdınız, tepelere tırmandınız, çıplak yüzdünüz, gün doğumunda yürüdünüz, armonika çaldınız, gün batımına kadar konuştunuz, saatlerce plajda, ormanda seviştiniz, doğayla iletişim kurdunuz, Tanrı'yı aradınız, en son ne zaman sessizce oturdunuz, derinliklerinizde yolculuğa çıktınız, en son ne zaman ruhunuza merhaba dediniz? Tek boyutlu bir yaratık olarak yaşadığınızda bedenin ihtiyaçlarına gömülürsünüz. Para, seks, güç, sahip olma, fiziksel uyarı ve doyum, güven, ün, finansal kazanç. İki boyutlu bir yaratık olarak yaşadığınızda ilgi alanlarınızı genişletirsiniz. Arkadaşlık, yaratıcılık, yeni düşüncelerin uyarısı, yeni düşünceler, yeni amaçlar, yeni mücadeleler, bireysel gelişim. Üç boyutlu varlık olarak yaşadığınızda sonunda kendi dengenize kavuşursunuz. İlgi alanları ruhu da kapsar. Spiritüel kimlik, hayat amacı, Tanrı ile ilişki, ruhsal evrim yolu, spiritüel gelişim, en nihai amaç. Bilinç boyutunuz yükseldikçe varlığınızın her boyutunu gerçekleştirirsiniz. Ruhsal evrim, bir başka boyutu geliştirmek için bazı boyutlardan vazgeçmek değildir. Evrim, odağı genişletmektir. Bir boyuta yoğunlaşmaktan ziyade her boyutun değerini sevgiyle bilmektir. Öyleyse neden çoğu öğreticiler seksten kaçınıyor? Çünkü insanın dengeyi bulabileceğine inanmıyorlar. Cinsel enerjinin dengede tutmak için çok güçlü olduğuna inanıyorlar. Ruhsal evrim için cinsel yoksunluğun tek yol olduğuna inanıyorlar. Bir olası sonuç olduğuna değil. Peki çok yüksek varlıkların seksten vazgeçtikleri doğru değil mi? Vazgeçmenin klasik anlamıyla değil, hala istediğin bir şeyden iyi olmadığı için zorlamayla vazgeçmek anlamında değil, daha basit bir vazgeçme, yemekten sonra tatlıyı yememek gibi, tatlı iyi olmadığı için değil, tatlı sana zararlı olduğu için değil, tatlı ne kadar güzel de olsa doygunluk hissettiğin için. Seksten bu şekilde vazgeçtiğinde asla tatlıyı yemeyeceğin anlamına gelmiyor. Belki bir gün yediklerini dengelemek için tatlı da canın çekebilir. Bu doğal. Cinsel aktivitesi olan varlık aydınlanmak için adaylığını kaybetmiyor. Spiritüel gelişim cinsel aktiviteyi tercih etmeyen insanlara ayrıcalık tanımıyor.